Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 2 Kasım 2021 günlerden Salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Covid-19 dünyası 5 milyonu aştı. Can kayıpları sayısı 247 milyon civarında da vaka var. Dünya çapında dikkatler İskoçya'da Glasgow kentinde BM'nin küresel iklim zirvesinde. Liderler, batılı liderler orada. Dünyanın pek çok ülkesinden, yaklaşık 200 ülkeden temsilciler diyelim, sivil toplum örgütleri, CEO'lar, şirketler orada. Biraz mesajları aktaracağım size ama açıkçası şaka gibi bir BM iklim zirvesi desek yeridir. Askeri tipte iklime değişikliğiyle mücadele için askeri tipte kampanyalar düzenlenmesi önerilerinden, küresel karbon piyasası kuralım, kapitalizm bu işi çözer diyenlere uzanan geniş bir cephe var. Söylemleri aktaracağım. Avrupa'dan notlarım var. Komşumuz Bulgaristan Türkiye sınırına takviye birlik göndermiş. Özellikle Afganistan'ı Taliban'ın ele geçirmesi sonrası göçün arttığını söylüyor. Yunanistan'da daha önce bir kriz görmüştük, yaşamıştık Türkiye olarak ama Bulgaristan'da böyle bir şey olmamış. Dikkat çekici bir not aktaracağım detaylarını. Amerika ve Rusya arasındaki gerilim giderek Karadeniz'e taşınıyor. Dün aktardım 6. filo bayrak gemisi. USS Mount Whitney İstanbul Boğazı'nı geçecek, Karadeniz'e gidecek tatbikat için. Daha önce de Amerikan gemileri geçmiş idi. Rusya'dan S-500'lerle ilgili mesajlar var. Soçi'de Putin liderliğinde Rus ordusu savunma sektörü toplandı demek lazım. Türk-Amerikan ilişkilerine dair Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin yankıları da tartışılıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Jake Sullivan'ın açıklamaları var. Amerika'da 41 milletvekili F-16 Türkiye'ye satmayın diye mektup yazmış Antony Blinken Dışişleri Bakanı'na efendim. Türkiye'nin olası harekatı Suriye'ye, bu da ayrıca tartışılıyor. Bu konuda da eski Suriye özel temsilcisi Trump döneminde bir açıklama yapmış. James Jeffrey, Biden'ın Erdoğan'a bu konuda uyarı gönderdiğini öne sürüyor efendim. Orta Doğu'nun krizine gelelim. Dün çok fazla üzerinde duramadım ama ekonomik krizle cebelleşen, Beyrut patlamasından bu yana, 2020'den bu yana yeniden büyük sancılar yaşayan Lübnan. Tam da hükümet kuruldu derken sokaklar karıştı. Geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Bu sefer bir de Körfez bölgesiyle ciddi bir kriz patlak verdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt büyükelçilerini çekiyorlar. Vatandaşlarının gitmesini engelliyorlar. Çok da enteresan bir sebebi var. Bir bakanın açıklamaları, Yemen Savaşı'na dair açıklamaları. Biraz da eski birkaç ay olmuş anladığım kadarıyla açıklamalar. Bugün tekrar dikkatimizi bir Lübnan'a çevireceğiz. Ne oldu da bir bakanın verdiği demeç yüzünden Yemen'le ilgili Lübnan'la böyle köprüleri, ki ekonomik olarak yardım bağlamında Lübnan'ın çok ihtiyacı olduğunu da herkes biliyor. Dolayısıyla da seçim senesi, önümüzdeki sene Nalan Yazgan'la konuşacağız. Uzun süre Lübnan'da yaşamış, Lübnan politikalarını yakından bilen gazeteci, yazar diyelim kendisine. Değerlendirmelerini alacağız program ikinci yarısında programın. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum Twitter hesabımdan. Oradan da izlerseniz çok mutlu oluruz, paylaşırsanız, like ederseniz çok mutlu oluruz diyelim, başlayalım. Evet, Covid notlarımda 5 milyonluk can kaybı dünyaya faturası, hepimiz Covid etkisinden çıkmaya çalışan bir dünyada, enflasyonist ortamda, bazı ülkeler bizim gibi daha vahim durumda yaşamaya çalışıyoruz. Vaka sayılarında da aslında artışlar var dünyanın her yerinde ama artık Covid-19 bir şekilde aşılamayla birlikte sanki bitmiş gibi yapıyoruz hepimiz efendim. Hindistan'da ki dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi ikinci sırada 10.500'den daha az vaka sayısı çıkmış. İyi bir aşılamada gerçekleştirdi Hindistan. Bunu belirtmek lazım. Çin'de zaten 2.3 milyon doz aşı yapılmış durumda. Yaklaşık 300 milyon doza yakın aşı yapılmış durumda. Beyaz Saray bu arada açıklama yaptı. Amerika'da 5-11 yaş grubu için yaklaşık 28 milyon çocuk var Amerika'da. Aşılama başlayacakmış. 8 Kasım itibariyle New York kentinde Amerika'nın yine en yüksek vaka sayıları görülen yerlerinden bir tanesi. Belediye çalışanları, itfaiyeciler de var, polis teşkilatı da var. Aslında çoğu yaptırmış ama 9 bini çeşitli sebeplerle, dini sebepler filan dahil onları izne çıkartmış belediye. Öyle açıklama var. Almanya'da Sağlık Bakanı yeni vakalarda artış yüzünden tekrar aşı merkezleri açılsın. Bakın ne kadar normale dönmüşlük var aslında. 3'te 2'sini aşıladı Almanya nüfusunun. Yunanistan'da yeniden rekor sayıda vakalar çıkmış. 24 saatte 5400 tabii Yunanistan'ın nüfusunun yaklaşık 10 milyon olduğunu da hesaba katmak lazım. 52 can kaybı var. Rusya'da da öyle 1178 can kaybı bir gün içerisinde 39 bin 40 binlere yaklaştı vaka sayıları ki delta varyantının pek çok çeşidinin bulunduğunu söylüyor yetkililer. İran Dışişleri Bakanı da Covid-19 pozitif çıkmış. Amerika'da Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den sonra İran Dışişleri Bakanı'nda da görülmüş. Bir de Avustralya, Çin ve Hindistan'ın ürettiği aşıları kabul etmiş. Böyle aşı milliyetçiliği inanılmaz boyutlarda. Milyonlarca insan Rusya'da, Çin'de aşılanıyorlar ama Batılılar o aşıları bir türlü kabul etmiyorlar efendim. Sonra da insanlıktı efendim, dünyaydı, biz insanları düşünüyoruz falan gibi böyle tuhaf açıklamalar yapıp duruyorlar. Ada ülkesi Avustralya'nın doğusunda Togo aktarmıştım size, bir kişi de Yeni Zelanda'dan gelen Covid-19 vakası çıkmıştı ilk defa bu kriz boyunca. Hemen kapanmaya gitmişler, önlemlerini erken alıyorlar Çin gibi. Türkiye'de 28.678 yeni vaka, 217 can kaybı açıklandı, yaklaşık 70 bin can kaybı bütün krizin başından bu yana efendim. Böyle özetleyebilirim COVID notlarını. Bilişim alanında Yahoo ki bu geçtiğimiz ay ortasında Microsoft da Çin'den LinkedIn'i çıkartmıştı, kapatma kararı almıştı. Yahoo da Çin'den iş koşulları çok zorlaştı, yasal zorluklar var deyip çekilme kararı almış. Dikkat çekici bir açıklama. Çin tam da Avrupa'da işte G20 zirvesi ondan önce Avrupa turuna çıkmıştı Dışişleri Bakanı Wang Yi. Kendi diplomasisini etkinleştirmeye çalışıyor. Böyle bir ekonomik alanda önde gelen bir batılı şirketinden böyle bir açıklama gelmesi dikkat çekici oldu. Evet, gelelim iklim konferansına. Geçen sene yapılacaktı. Pandemi yüzünden bir sene ertelendi. İskoçya'nın Glasgow kentinde 200 kadar ülkenin temsilcileri konuşuyorlar. 31'inde pazar günü açılışı yapıldı ama liderler dün konuşmalara başladılar. 12 gün, 12 Kasım'a kadar da devam edecek. Tabii genel hedef işte bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutmak küresel ısınmayı, hatta mümkünse 1,5 derece. Hep bu vurgulanıyor. Bir de Paris İklim Anlaşması ile ilgili de bir kurallar kitabı var. Onu kabul etmek lazım. Böyle hedefler konuluyor ama zaten hemen öncesinde G20 zirvesinden bu konuda çok da heyecan verici bir sonuç çıkmadı. Çünkü net olarak karbon emisyonu, küresel ısınmayı tetikleyen mesele, karbon emisyonunu durdurma taahhüdünü yeterince vermedi G20 ülkeleri. Dünyayı en çok kirleten ülkeler aslında. 2050'ye kadar ulaşılması gereken hedefler var ama yok yani öyle bir hedefe kimsenin ulaşamayacağı belli. Kömür kullanımının sona ermesi falan öyle şeyler de yok. Sera gazı salınımı, bütün bunlar taahhütlerin hepsi yumuşatılmış durumda. Dolayısıyla da bu BM iklim zirvesinden ne çıkacak diye herkes bakıyor yaşadığımız koşullar içerisinde. Şimdi bir ormanlar ve arazi kullanımıyla ilgili bir taahhüt çıktı. 12 milyar dolar kamu ve 7.2 milyar dolar özel sektör finansmanı sağlayacaklar. ormanları, diğer ekosistemi, karadaki ekosistemi korumak, işte yerel toplulukları güçlendirmek vesaire için. Ama tabii özellikle genç kanatta bir iklim hareketi var biliyorsunuz. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg başını çekiyor. İhanetle suçladı liderleri. Daha bir açık mektup organize etmişler. Bir milyon da imza toplamayı başarmışlar. Küresel vatandaşlık platformu Avaaz. Bu da böyle biraz neoliberal dünyanın bir şeyi diyelim, kuruluşu Avaaz. Yani küresel vatandaşlık da ne kadar gerçekçi içinde yaşadığımız sistemde çok bilemiyorum açıkçası. Ama bir yandan böyle de bir dünya görünümü çıkıyor ortaya. Liderler bolca konuşmuşlar efendim. BM Genel Sekreteri, kendi mezarımızı kazıyoruz böyle yaptığımız için, iklim değişikliğini durdurmuyoruz efendim, idam cezası an, çok süslü laflar ediliyor bakın. Ama hiçbir şekilde bunu sağlayacak, zaten bu kapitalist sistem içerisinde böyle bir şey nasıl başarılabilir? Dünya ülkeleri bu çıkar çatışmalarıyla nasıl bir araya gelebilir? Bunu benim aklım çok fazla kesmiyor açıkçası. Özel sorumluluk sahibi %80'inden sorumlu sera gazlarının salınımının ülkeler zaten birbirleriyle rekabetle meşguller. Ama bu mesajlar veriliyor. Boris Johnson insanlık felaket senaryosuyla karşı karşıya demiş. Ortaya koyduğu, kendi hükümetinin ortaya koyduğu hiç somut bir şey yok. Öyle laf. Prens Charles tabii ev sahibi oluyor. Glasgow olduğu için Britanya ev sahipliği yapıyor. Askeri tipte bir kampanyaya girişelim demiş. Böyle ekonomik dönüşümü temelinden kontrol edelim filan. Ya bak, yani çok zor işler öneriyorlar. Kaldı ki bunlar sonuç verecek mi bu yaşadığımız sistemde, sosyoekonomik sistemde? Efendim diyor ki ya, ellerindeki trilyonlarla küresel gayri safi yurt içi hasılanın çok ötesinde dünya liderlerinin hükümetler arasında şirketler var. Ya şirketler kar hırsıyla hareket ediyorlar sonuçta. Kar hırsıyla ormanlar kesiliyor, madenler çıkartılıyor, ülkelerin altı üstüne getiriliyor. Hangi şirketler yapacakmış askeri tipte operasyon? Benim hiç anlam bile veremedim. Joe Biden uyumuş zaten efendim. Yaşı da bir hayli ileri biliyorsunuz. Kameralara da yakalanmış kendisi. O ne diyor? Efendim inanılmaz fırsatlar sunuyor. Yani bu yeşil enerji hikayesini de daha ayrıca uzmanlarıyla tartışmak lazım ama hakikaten herhalde bu konuda adam gibi bir uzman bulmak da çok kolay değil. Yeşil enerji diye üzerinde tepiniliyor ama nedir bu yeşil enerji diye sorduğumuzda hakikaten çok da açıkçası çok da net bir yanıt da alamıyoruz efendim. Dünya tarihinin dönüm noktasındayız demiş Joe Biden. Evet, iklim değişikliği efendim, milyonlarca iyi maaşlı iş olanağı açma imkanımız var falan gibi cümleler kurmuş. Trump çekilmişti 2017'de, o da palavra diyor. Yani mücadeleye palavra dese açıkçası destekleyeceğim ama iklim değişikliği bir somut gerçeklik. Mücadele yöntemleri biraz palavra gibi geliyor bana. Özür dilemiş Trump 2017'de çekildiği için. Çin'i suçluyorlar. Çin'in kendi ulusal stratejik hedefleri var. Batı medyasına bakıyorsunuz, Çinliler yeni taahhüt vermediler filan gibi veriyor. Halbuki Çin'in kendi ulusal, bu arada o da ulusal çerçeveyle sınırlı. Çin'de de bu yeşil meselesini tartışmaları ayrıca tırtıklanması gereken bir şey. Kendileri bir hedef koyuyorlar. Xi Jinping efendim yazılı mesaj, belki de beyhude bir toplantı, o yüzden gerek yok zaten gitmeme. Yani video konferans yoluyla yapmaya da gerek yok. Yazılı mesaj yeterli diye düşünmüş olabilir bu koşullar altında. Rusya liderinin ormanlara vurgu yapan açıklaması vardı. Hakikaten Rusya orman açısından zengin de bir memleket, onu da biliyoruz. O taahhütlere uyacaklarını söylemiş Rusya lideri de. Putin daha çok gerçekçi davranmak gerektiğini söylüyor bu konuda. Hindistan'da mesela 2050'den bahsediyoruz ya, 2070'te sıfır karbon hedefi, salla sallayabildiğin kadar. Nasılsa kimse böyle bir şeye ulaşamayacak efendim ama Narendra Modi 2070 sıfır diye koymuş ortaya. Macron, ay lütfen önerilerde bulunun, nasıl biz 1,5 dereceyle sınırlandıracağız küresel ısınmayı filan demiş. Akıl sır alır gibi değil. Merkel, ay uygulamamız lazım 21. yüzyılın ortasına kadar dedikten sonra hemen dünyanın en liberal liderlerinden birisi olarak efendim Almanya'nın katkılarını vurguladıktan sonra biz en iyisi bir küresel karbon fiyatlandırması yapalım. Piyasacı çözüm, Merkel'den gelebilecek çözüm bu tabii olmuş. piyasacı Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen de daha güzel ifade etmiş. Karbona bir fiyat verin, doğa artık o bedeli ödeyemez demiş böyle. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Küresel karbon piyasasını kurarız biz, oh ne güzel falan. Böyle bir perspektif ortaya konulmuş. Mısır'da onun da derdi, ay biz konferansa ev sahipliği yapalım 2022'de Abdülfettah El-Sisi. Tabii asıl tabii El-Sisi Glasgow zirvesinde Katar'la, ki İhvan'ın kasası olarak görülüyor Katar, küçük devletçi biliyorsunuz. Daha çok o diplomasiye odaklanmış diyebiliriz ama bir yandan da hırslı iklim konusunda. Türkiye zaten Cumhurbaşkanı Roma'da Biden'la görüştükten sonra gitmedi bile Glasgow'a. Efendim, güvenlik protokolü standartları karşılanmadı itibarımız diyerek ortaya koymuştum da ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Glasgow'da iklim zirvesine katılacakmış, ne diyecek merak ediyorum doğrusu. İki ayrı panelde İstanbul'u temsil eden, seçilmiş belediye başkanı olarak temsil ederek panelde konuşma yapacakmış, iki ayrı panelde. Evet. Şimdi G20 zirvesi bitti. Macron yine Fransa Cumhurbaşkanı üst perdeden salladı Britanya'ya balıkçılık konusunda. Brexit sonrası süre tanıyoruz, misilleme yapacağız falan filan. Boris Johnson'la görüşmüşler, ertelemişler misillemeyi. Fransız balıkçıları İngilizlerin kara sularında avlanamıyorlar. Balıkçılık sorununu ben size sürekli aktarıyorum. O yatışmış. Britanya'dan bir Guardian gazetesinin haberi dikkat çekici. Britanya'da namus ve töre suçları %81 oranında 5 yılda artış göstermiş. Bakıyorsunuz içerisine, daha ziyade Müslümanlarla alakalı olduğunu görüyorsunuz. Efendim, taciz, genç yaşta evlilikler, namus vakaları, namus cinayetleri filan. Kurbanların isimlerine bakıyorsunuz sonra. Samia, Şahit falan gibi isimler görüyorsunuz efendim. Avrupa'dan bir başka not, Bulgaristan komşu ülke, Türkiye sınırına 350 asker göndermişler sınırda kontrolleri sağlamaya yardımcı olmak için. Afganistan'da Taliban kontrolünün sağlanmasından sonra geçişlerin arttığını söylüyorlar. İlk 9 ayda 6500'den fazla insan yasa dışı Bulgaristan'a geçmiş. Bir önceki yıla kadar göre kıyaslanınca 3 katı olduğunu belirtiyorlar ki Bulgaristan'da yoksul bir ülke Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen. Evet, küresel politikalar için aldığım başka başlık. New York Times gazetesinin köşe yazarı Thomas Friedman çok enteresan bir makale kaleme almış efendim. Dün benim gözümden kaçmış, bugün çok kısa aktarayım. Efendim, uzaylılar Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırsalar Çin ve Rusya bize yardım eder mi diye. Klasik Hollywood filmlerinin böyle dünyayı bir araya getiren uzaylılar senaryosu gibi bir senaryodan çıkarta çıkarta böyle bir başlık çıkartmış. Bize yardım ederler mi bunlar gibisinden. Hakikaten trajikomik, Amerika'da bu tartışmaların vardır, boyutların trajikomik olduğunu gösteriyor. Tabii Amerikan savaş gemileri bizim coğrafyada bol bol dolaşıyorlar artık biliyorsunuz. İlk hedef Lloyd Austin, Pentagon şefinin ulusal güvenlik meselesi olarak artık ortaya koyduğu Karadeniz. Bizim Karadeniz'i Amerikalılar ulusal güvenlik konusu haline getirmeyi başardılar. USS Mount Whitney, amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'na demirlemişti. Bugün yarın Karadeniz'e geçecekler. Daha önce başka gemi de geçmişti. Hemen tabii Amerikan ordusu hesabından birlikte güçlüyüz, biz NATO'yuz diye böyle PR'lar artık yaşasın, yahoo Karadeniz'e gidiyoruz, tatbikat yapacağız şeklinde mesajlar atmışlar. Rusya'da tabii burnunun dibinde olup bitenleri yakından izliyor. Sergey Lavrov, Amerikan politikalarının Karadeniz'e komşu olan ülkeleri birbirine kırdırmaya çalıştığını, birbirine çatıştırmaya çalışıcı nitelikte bulup kınamış idi. Soçi'de bir savunma sanayi toplantısı vesilesiyle Vladimir Putin'in açıklamaları var tabii. Amerikan savaş gemilerini izliyoruz, görüş mesafemizde demeye getirmiş. Bir yandan da tabii sürekli olarak bir çevreleme içerisindeler. Adını da NATO zaten çevreleme olarak koyuyor. Dolayısıyla buna hazırlık olarak askeri gücün arttırılması, teknolojinin arttırılması. S-500, hep S-400'leri falan Türkiye-Amerika ilişkileri bağlamında konuşuyoruz. S-500 savunma sistemleriyle ilgili de birkaç sene içerisinde Rusya ordusunun ilk başta 500 lira kavuşacağını söylemiş Vladimir Putin. Bu yeni nesil yerden havaya füze savunma sistemi düşük dünya yörüngesindeki hedefleri de vurma kapasitesine sahip olduğu söyleniyor. Tabii savunma silahı olduğunun altını çizelim. Ayrıca da tabii Askeri Teknik İşbirliği Kurumu'nun başındaki isim Dmitri Shugayev de açıklama yapmış bu konuda. Rusya ordusu aldıktan sonra Hindistan ve Çin'e de satabiliriz demiş. Bakalım Türkiye ne olacak S-400 tartışmalarından sonra. Şimdi tabii asıl Amerika'ya bu kriz bitmiş değil ama krizin adını biz daha çok efendim F-35, F-16 olarak koymaya başladık giderek yani. Çünkü F-35 programından resmi olarak Türkiye çıkartıldı. Onun yerine Ankara o zaman bize 1.4 milyar dolar para ödedik. Hani ya parayı geri verin ya onun yerine F-16 verin, eldekileri güncelleyin şeklinde bir müzakereler başlamış durumda. Pentagon sözcüsü John Kirby'ye Türkiye ile bu müzakereler sorulmuş. Detayları tam söyleyemem demiş. Yani ama Ankara'daki görüşmeler geçtiğimiz günlerde yapılan bunlar tamamen bu çıkarılma sürecine ilişkin görüşmelerdi. Verimli görüşmeler, çok profesyonelce görüştük diye eklemiş. Ortak menfaatimiz var, Türkiye çok değerli bir müttefik falan diye de eklemiş efendim. Özetle yani F-35'ten çıkarılmanın resmileşmesi görüşülmüş ama F-16 talebini herkes de bir soruyor. Yani Türkiye bunun karşılığında para ödemiş, bunu istiyor diye. Efendim yani yorum yapmayacağım, askeri satışlarla ilgili yorum yapmak bana düşmez diyerek de kendisi aslında bunu geçiştirmiş. Şimdi bu biraz uzayacak tabii, kongreye kalacak öyle gözüküyor. Bunu Cumhurbaşkanı da söylemişti. Ama Cumhurbaşkanı tabii Biden elinden geleni yapacağını söyledi bana Roma'da diye buyurmuştu. 41 milletvekili Temsilciler Meclisi Kongre'nin alt kanadında Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup yazmış. Ben Türkiye'ye F-16 satmayın sakın demişler. Burada özellikle de bunun katsa yaptırımlarının delinmesi, Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadelesi, bunun kısaltması katsa. F-35'ten çıkarttık. Şimdi kalkıp arkadan bir de F-16 satarsak bu yaptırımları biz delmiş, kendimiz delmiş oluruz demeye getiriyorlar. Tabii S-400'leri gerekçe göstererek dediğim gibi. Bu konuda uyarı. Erdoğan hesap vermekten kaçamamalı diye de vurgu yapmışlar. Yanlış sinyal gönderilir diye. Aynı şeyi Hindistan'a yapmıyorlar bakın. Asya tabii Amerikalılar için daha önemli. Yapacaklar mı daha doğrusu belli değil de en azından milletvekilleri kongre bazında aman Hindistan'a yapmayalım, S-400 alabilsin ne yapalım falan gibi bir takım tartışmalar var. Bir yandan da Türkiye'ye yine böyle çiçekler de atılmış tabii, kökleri batıda, batıya dayanan bir Türkiye hedefimizi paylaşıyoruz. Sağ olsunlar, onlar sayesinde zaten bu hallerdeyiz ya da büyük katkılarıyla diyelim efendim. En son elçiler krizi Amerika ile çıktı biliyorsunuz. Çok büyük bir kriz. Cumhurbaşkanı çok büyük resler çekti. Elçileri mahvetti. Sonra Roma'da Biden'la güzel güzel görüştüler. Evet, şimdi bir de tabii bunun Suriye ayağı var. Eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Amerika'nın El Hurra, Irak Savaşı'yla Amerika'nın kurdurduğu kanal, oraya konuşmuş. İddiasına bakılırsa Joe Biden Suriye'ye bir harekata girişilmemesi için uyarmış. Öyle düşünüyorum ben diye koymuş bunu. Eminim demiş yani, Biden söylemiştir, uyarmıştır diye. Suriye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki demokratik güçler, Suriye demokratik güçleri diye kendini anan YPGP-YD'ye ortaklığını asla sonlandırmayacağını söylemiş. Dikkat çekici olması şu açıdan James Jeffrey, çünkü ya Türkiye önemli bir NATO müttefiki, hani eninde sonunda biz onları kullansak daha iyi gibi açıklamalar yapmış da bir isimdi geçmişte, onu hatırlatmak lazım. Şimdi tabii sağ hareketli, oradan haberler geliyor. Suriye Milli Ordusu'nu Türkiye'nin organize ettiği yeni bir operasyon için 3-4 bölgede anılıyor. Hem Fırat'ın doğusu hem Fırat'ın batısında anılan bölgeler var. Dün aktarmıştım size. Kobani falan da olabilir deniliyor. Bir yandan da Kamışlı bölgesinde Suriye ordusunun havaalanına Rus savaş uçakları, dün 2 demiştim ama sayısının daha fazla olduğu ve hem Su-34 taktik bombardımanlar hem MiG-29'ların da bulunduğu yolunda haberler var efendim. Evet, Orta Doğu'nun bu birkaç son birkaç gündeki krizi yine Lübnan merkezli bir kriz efendim. Tam da önümüzdeki sene işte Mayıs değil de artık 27 Mart'ta düzenleyecekler öyle gözüküyor Lübnan'da. Necip Mikati hükümeti zar zor ite kaka kuruldu, seçimler için de meclis karar aldı. Falancistlerin falan sokaklarda elde silah çatışma çıkarttığı bir dönemde bir yandan büyük bir enerji krizi var, büyük ekonomik krizi var Lübnan'da. Bir öyle bir ekonomik kriz var ki Ürdün Suriye ile birlikte Lübnanlılara elektrik sağlamak için nihayet üçlü anlaşmaya filan da varmış durumda. Amerikalılar da Sezar yaptırımları filan demeden biraz göz yummak durumunda kalıyorlar. Öyle ki işte Dünya Bankası finanse edecekmiş bu Suriye'ye yönelik yaptırımlara hani onu görmezden gelebilmek için bir yan unsur buldular. Çünkü çatışmalar olduğu için hatlar hasarlı. Dolayısıyla onların da düzelmesi gerekiyor. Lübnan'a nasıl elektrik verecekler, enerji verecekler bu koşullarda. Tam bunlar konuşulurken ben de çok kısa aktarabilmiştim size. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt Lübnan'la kriz patladı. Enformasyon Bakanı George Kardahi aslında Ekim sonu 27 Ekim'de yayınlanmış ama daha önce yapılmış bir söyleşi, tam tarihini bulamadım açıkçası. Demiş ki Hizbullah gibi Husiler, Yemen'deki Ensarullah yani silahlı bir örgüt, kendi topraklarını savunuyorlar demiş. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın bitmesi lazım. Yani evler, binalar, köyler, altyapı, salgın hastalıklar. Yani Yemen'in Suudi Arabistan öncülüğünde Amerikan desteğiyle Joe Biden göya desteği kesmişti ama pek de öyle olmadığı anlaşılıyor. Yemen savaşı devam ediyor. Bu konuda görüşünü dile getirmiş. Vay efendim sen nasıl bu görüşü dile getirirsin diyerek 48 saat içerisinde Lübnan Büyükelçisi'ni kovdu Suudi Arabistan. Birleşik Arap Emirlikleri Lübnan Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Vatandaşlarına seyahat yasağı koydu. Aynı şekilde Kuveyt de benzer tamamlayıcı adımları attı. Tabii Suudi Arabistan her şeyin arkasında Hizbullah var diyor. Hristiyan milletvekili bu, aynı zamanda Enformasyon Bakanı. Hizbullah'ın hakimiyeti olduğu için bunlar oluyor. Biz onun için böyle yapıyoruz Lübnan'a şeklinde. Nedense şimdi bu krizi patlatıyorlar. Yani bu güçler Lübnan'da eskiden, öteden beri var. Dikkat çekici. Hizbullah'a yüklenen, terörist diye yüklenen Suudi Arabistan açıklaması ortaya çıktı. Lübnan hükümeti Necip Mikati bu arada, o da BM İklim Konferansı'nda hemen böyle hükümeti bu işlerden biraz uzak tutmaya girişti. Kardeşinin yorumlarından vesaire. Ve Katar tabii arabuluculuğa soyunmuş. Muhammed bin Abdülrahman El Thani hemen Beyrut'a gidecekmiş krizi çözmek için. Necip Mikati de iklim konferansı vesilesiyle hem Katar emiriyle görüşmüş, hem kuvvetli mevkidaşıyla görüşmüş. O da, onun derdi de IMF'den para alabilmek. Lübnan'ın ekonomik sorunlarını çözemiyor. Tabii Körfez bölgesi de Lübnan'ın para kaynağı aynı zamanda. Dolayısıyla böyle bir krizin çıkması Mikati'yi rahatsız ediyor. Hemen bakandan, Kardahi'den fedakarlık falan talep etmiş. Lübnan eski başbakanı sanki Suudi Arabistan tarafından esir alınmamış gibi, efendim Hizbullah bunların sorumlusu falan diye Saad Hariri. Sanki Lübnan'ın enerjisiz olması kendi politikalarının sayesinde değilmiş gibi bir takım açıklamalar yapmış efendim. Böyle bir kriz. Birazdan Nalan Yazgın'a soracağız. Ben kendi anladıklarımı okuduğumdan backgroundlarıyla birlikte aktarmaya çalıştım sizler efendim. Bunun dışında Orta Doğu'da başka Biden'ın G20'de verdiği mesaj, İran'la nükleer diplomasiyi, ay ne yapsak işte Avrupa kanadını da tam bizim yanımıza çeksek, Trump döneminde İran'a biraz yanaştılar tarzında idi. Viyana'da görüşmeler yeniden başlayacak öyle gözüküyor ama yeni yaptırımlar İran'a karşı devreye sokuluyor. Böyle bir resim var ortada. Orta Doğu'dan diğer başlık, BM İklim Zirvesi'nden bahsederken de aktardım. Mısır lideri Abdülfettah El Sisi'nin Katar'la ilişkileri geliştirmeye yönelik samimi görüşmesi, pozları diyelim, fotoğraflar, çünkü böyle ellerini koymuşlar üst üste. Ay bu ne samimiyet deniyor, neden diyeceksin, çünkü Katar Arap dünyasında kendisi bir mutlak monarşi olmasına rağmen böyle sandıkçı bir Müslüman kardeşler iktidarları olsun diye bol bol para döken bir ülke. İhvan'ı da Müslüman kardeşleri de Mısır terör örgütü olarak tanıyor. Dolayısıyla böyle bir bu kadar bir yakınlaşma herkesin dikkatini üzerinde topladı. Bu ayrıca çeşitli sebeplerle de bir takım görüşmeler olmuştu ama şimdi Mısır'la Katar arasında yeni bir yakınlaşmanın kapıda olduğu yolunda. Hani Körfez krizi de çözüldü artık geçtiğimiz Ocak ayında Trump giderken yeniden bir yakınlaşma olacağı bilgileri geliyor efendim. Dün aktaramamıştım. Sudan'da tekrardan Sudan ordusu geçiş yönetiminin sivil kanadını ekarte ederek ipleri eline almıştı. Ondan önce de ihvancıların darbeye kalkıştığı haberleri gelmişti. Biraz böyle hatlar çok fazla karışık ama Ömer El-Beşir ordunun aslında geçen senede bildiği diktatör onun başbakanını önce serbest bırakmışlar. Pardon, İbrahim Gandur. Sonra yeniden tutuklamışlar. Böyle bir karışık bir durum. Eski Dışişleri Bakanı, Başbakan değil, yanlış söyledim size. Tekrardan tutuklamışlar. Bu Sudan ordusu nerelerde ne yapmaya çalışıyor anlamak biraz güç açıkçası. Ben de çeşitli kaynaklardan bakıyorum ama en kısa sürede sivil hükümet atacağız gibisinden açıklama yapıyorlar efendim. Ve Afganistan. En büyük hastane Kabil'de Serdar Muhammed Davut Han Askeri Hastanesi. Bugün patlama sesleri yükseldi. Bir intihar saldırısı olabileceği, bombalı saldırı olabileceği söyleniyor. 24 ölü sayısı, 50 yaralı, silah sesleri de duyulmuş. Birkaç bomba da ardarda patlamış olabilir. Tabii IŞİD, Khorasan grubu olabilir diye bakıyoruz ama onlar daha çok camilere, özellikle Şii camilerine saldırıyorlardı. Askeri hastane enteresan olmuş. Tam da 65 IŞİD'liyi affetmişti Taliban. Af dilemişler efendim kendileri. Bir de tabii özellikle de bir takım Taliban eski güvenlik kuvvetlerindeki insanların, yine Batı medyası, bu Wall Street Journal'ın haberi, Taliban saflarından IŞİD, Khorasan grubunun saflarına katıldıkları yolunda iddialar ortaya atılmış durumda. Taliban tam da böyle dünyanın bize ihtiyacı var, herkes bizi tanımalı falan gibi açıklamalar yapıyorlar. Sanki IŞİD'i kullanarak çok güzel alan temizliği yapılamıyormuş gibi herkes Taliban'a muhtaçmış. Nasıl olacak bilemiyoruz tabii ki bunlar. Böyle bir durum. Arkadaşlar arayabilirsek, evet. Son olarak Nalan Yazgan'a bağlanırken ben de Japonya'yı aktarayım. Dün aktaramadığım, Japonya'da hafta sonunda seçimler vardı. Liberal Demokrat Parti çok büyük kayıplar yaşadı ama yine de iktidarı korumuş. Fumio Kishida, genel başkan değişikliği yapılmıştı. Yoshide'nin yerine başbakan olmuştu geçici. 305 milletvekili vardı, 238'e düşmüş durumda. Hala tabii Japonya'da liberal demokratların iktidarı devam ediyor. Bir koalisyon ortaklığı şeklinde. Muhalefet de ilk kez bu arada Japon Komünist Partisi'ni arasına almış gelen bilgilere göre. Bir de Osaka'dan daha bir ulusal bir güç çıktığı söyleniyor. Japonya İnovasyon Partisi diye bir parti kurmuşlar. Enteresan. Japon politikalarına da bir ara daha yakından bakmayı arzu ediyorum. İşin doğrusu biraz daha taşları yerine oturtabilmek açısından. Japonya tabii Amerika'nın Asya politikaları açısından çok kritik bir ülke. Liberal demokratlar da iktidarda oldukları zaman her zaman Amerika ile daha iyi anlaşıyorlar. Onu hepimiz biliyoruz. Evet. Hemen programın ikinci yarısına geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Nalan Yazgan var. Lübnan'ı yakından takip ediyor kendisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş buldum Ceyda Hanım.
Epey oldu konuşmayalı Lübnan'ı, sevgili Nalan Yazgan sizinle. Karışıklıklarsa hiç bitmedi tabii Lübnan'da, sizin gelgitleriniz evet. Bir yana. Evet, şimdi tabii tam da böyle aman bir hükümet kurdular. Necip Mikati, işte biraz Dünya Bankası'ydı, IMF'ydi, anlaşacak da şu enerji krizi çözecekler. Amerikalılar da artık mecburen hani Suriye'den geçmesine filan da göz yumuyorlar. Sezar yasaları filan iplemeden şeklinde görüşler varken bir önce bir falanjist şiddet sokaklara döküldü. Ardından tabii İran'ın enerji tedariki için Hizbullah tarafından devreye sokulması biraz işleri karıştırmıştı. Yani biraz Lübnan'ın tabii çok üretici bir ekonomisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Körfez'le daha yakın bağları var. Körfez'de ipler kopacak, kopma noktasına geldi. Hem de çok da yeni olmayan, yeni yayınlanmış ama daha eski, tam tarihini de bulamadım ben açıkçası ama bir bakanın, enformasyon bakanı, yani Türkiye'de de bakanlar o kadar çok açıklama yapıyorlar ki bir takım ülkeler ipleri koparsalar hani nasıl oluyor öncelikle? Bir bakanın Yemen'le ilgili bir açıklaması, ipleri nasıl koparabiliyor bu kadar diye önce sorarak başlayayım, daha uzatmadan.
Evet, Ceyda Hanım, sizin de dediğiniz gibi bu açıklama hükümet kurulmadan önce ve enformasyon bakanı henüz bakan olmadan önce, George Kardahi ismi Lübnan Enformasyon Bakanı, bu açıklamaları 5 Ağustos tarihinde yaptı. Yani patlamanın yıl dönümünün ertesi günü vermiş olduğu bir röportajda Yemen'deki Husilerle ilgili işte onları destekleyici tarzda birkaç cümle sarf etti. Sonra işte biliyoruz hani 9 ay sonra yeniden zor işte güç bela bir hükümet kuruldu Necip Mikati önderliğinde. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Necip Mikati'nin Lübnan'ın en zengin ikinci iş adamı olmasıydı ve bağlantılarının çok iyi olmasıydı, ilişkilerinin ve Lübnan'ın ihtiyacı olan sıcak para akışını Lübnan ekonomisine kazandıracağı için aslında Saad Hariri'den sonra onu nomine etmişlerdi ve sonunda işte bayağı bir şeylerden sonra kabine kurulmuştu. Ve 27 Mart 2022'ye kadar en azından bu yeni hükümetin devam etmesini istiyorlardı. Çünkü 27 Mart 2022'de Lübnan'da seçim yapılacak. Ve o zamana kadar biraz daha Lübnan'ın ekonomisinin toparlanmasını, biraz kredi alınması, ekonominin düzelmesi beklenmiyor. En azından daha kötüye gitmemesi, birazcık daha ileri gitmesi açısından önemliydi. Ve Lübnan lirası da değer kazanmaya başlamıştı biraz da olsa. En azından düşüşü engellenmişti. Bu durumdayken dediğiniz gibi bir anda yani bu 5 günlük bir soruşturma açılmıştı 4 Ağustos 2020'deki patlamanın ardından. Bu 5 günlük soruşturma halen devam ediyor. Bu soruşturmanın hakimi Tarık Bitar isimli bir Hristiyan hakim ve Hizbullah ve Emel taraftarları kendi mahallelerinde başlayıp Hristiyan mahallelerine doğru giderek bir şey yapmışlardı, bir protesto eylemi düzenlemişlerdi. Hakimin taraflı olduğunu ve onun değiştirilmesi istediklerini söylüyorlardı. Ve o sırada Lübnan kuvvetleri ne mensup bazı kişiler, onlara bağlı olduğu söylenen bazı sniperlar, yerleştirilen binaların üzerine keskin nişancılar bu protestolar esnasında 6 kişiyi vurmuştu. Yani hem de direkt, yani hani iki kaşın arasından tek kurşunla. Evet. Ve bu bir provokasyon olarak işte göstericiler de onlara ateş atmıştı ve çatışmalar başlamıştı. Ve herkes eyvah işte yine Lübnan'da iç savaş başlıyor falan diye tartışmalara başlamıştı. Ertesi gün Necip Mikati sokağa çıkma yasağı getirdi ve bankalar, okullar, iş yerleri, her yeri tatil etti. Sonraki işte cumartesi pazar girdi araya. Bir sonraki pazartesi Hicri yılbaşıydı. Peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olduğu için yine resmi tatildi Lübnan'da. Aradan böyle biraz zaman geçince ortalık sakinleşti ve hani çok da büyümedi olaylar beklendiği gibi. Bir retaliasyon gelmedi Hizbullah ve Emel tarafından. Sonra yine işte bu askeri savcıya ifade vermesi gerekiyordu Semir Cacan'ın. Bu özgür Lübnan kuvvetleri
falancistler değil mi?
Falancistler evet. İşte o zaman belki acaba ortalık ısınır mı dendi. Ama yine işte hani beklenen olmadı. Çok da şey geçmedi. Hani tabii biraz şeyler oldu, gösteriler falan filan. Ama bunlar Lübnan için çok normal, edilebilecek şeyler. Ya iş büyümedi. Yani devamlı bir şeyler deniliyor Lübnan üzerinde. Yani nereden ne çıkarsak diye.
Evet.
İşte Suudi Arabistan ta 5 Ağustos'ta hükümet bile kurulmadan önce bu bahsettiğimiz Kardahi henüz bakan olmadan önce yaptığı bir açıklamayı tekrar su yüzüne çıkarttı ve bu açıklama yayınlandığı gün hemen zaten hem Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun hem de Lübnan Başbakanı Necip Mikati açıklama yaptılar ve bunu kesinlikle Lübnan devletinin, hükümetinin temsil etmediğini, onun görüşlerini temsil etmediğini belirttiler anında. Ama bu Suudiler için yeterli olmadı. Çünkü zaten aslında böyle bir bahaneydi yani. Hani zaten sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan El Suud bir Amerikan televizyonuna çıktı ve Amerikan kanalına bir röportaj verdi ve Şey dedi yani aslında bu bakanın açıklaması değil dedi bizim işte Lübnan'daki büyükelçimizi geri çağırmamız ya da işte bütün ürünlere ambargo uygulamamız ve vatandaşlarımızı Lübnan'a gitmeme konusunda uyarmamız. Bu bir semptom dedi ve işte Lübnan'da Hizbullah'ın domine ettiği bir hükümet var ve Lübnan'daki İran nüfuzu çok fazlalaştı. Ve biz artık Lübnan siyasilerini ciddiye almıyoruz. O yüzden de Lübnan'da bir büyükelçi bulundurmamızın bir gereği yok. Gereksiz. Diyerek aslında Lübnan'ı bayağı bir uluslararası arenada deyim yerindeyse yani kredibilitesini bayağı sarstı. Ve sonra tabii Suudi Arabistan'ın baskısıyla bu ambargoya ve büyükelçi çekme diplomatik krizine yeni ülkeler eklendi Körfez'deki. Tabii hemen Bahreyn hemen ardından Suudi Arabistan'ın onlar da çektiler. Ertesi gün Kuveyt ve UAE Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde büyükelçiliklerini geri çağırdılar ve kendi vatandaşlarına Lübnan'a gitmeme konusunda uyarılar verdiler. Burada aslında dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Normalde Kuveyt bu tür yani sürü eylemlerine katılmıyor. Yani hani Körfez'deki diğer ülkelerden biraz farklı. Biraz daha temkinli davranıyor ve Suudi Arabistan'ı neredeyse her seferinde takip eden diğer Körfez ülkelerinin dışında Kuveyt'in bu listeye dahil olması ve hemen ertesi gün dahil olması aslında ilginç noktalardan birisi. Yani her zaman dengeleri gözetmede de genellikle dikkatli davranan Kuveyt'i acaba ne tetikledi? Ne biliyorlar ve neden onlar da burada Suudi Arabistan'ı takip ediyorlar? Aslında bu üzerine düşünülmesi gereken bir nokta.
Peki Nalan bir şey sorabilir miyim? Suudi yorumcularda gördüm ben de yani resmi bir duruşu yansıtıyor. Şimdi Hizbullah ana temasını hepimiz anlıyoruz, anlamını da anlıyoruz. Onu da soracağım ayrıca yani Lübnan nüfusunun azımsanmayacak bir çoğunluğunu Şiiler de oluştururken yani ne yapacaklar peki yani hani çok da enteresan bir durum ama mecburen Lübnan'a destek, mali destek olma Amerikalılar da bunun yolunu yan yollar Ürdün üzerinden filan böyle açmak durumunda kalıyorlar yoksa hakikaten çok büyük kayıplara uğrayacaklar Lübnan nasıl bağlamında bu sefer faturayı biz ödemeyeceğiz gibi hani hani bunu fırsat bilip Amerikalılar bu ülke kurtarmanın faturalarını bize ödetmeye çalışıyorlar, onu ödemeyeceğiz gibi değerlendirmeler var. Mümkün olabilir mi? Bilemedim. Ne dersin? Nasıl düşünüyorsun?
Evet. Biz ATM makinesinden ibaret değiliz. Olarak buydu ibare benim basında okuduğum Körfez basınında buna değiniyorlardı ve kendilerine hani ATM makinesi değiliz biz, bundan ibaret değiliz işte diye bizim de siyasi bir irademiz var demek istiyorlardı. Aslında burada baktığımız zaman yani Suudi Dışişleri Bakanı'nın Prens Faysal'ın da söylemlerinden bunu anlıyoruz ki aslında Suudiler Lübnanlara kızgın değiller. Yani bu diplomatik krizin sebebi Lübnan değil. Aslında Suudiler Amerika Birleşik Devletleri'ne kızgın. Bunun sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'ne Lübnan'daki İran ve İran'ın desteklediği Hizbullah ve Emel'in nüfuzunun artmasına izin vermesi olarak söylüyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri neden İran'ın bu kadar Lübnan'da kuvvetli olmasına göz yumuyor? İşte bunu yapmamalı. Ve biz işte ATM makinesinden ibaret değiliz diyerek aslında bu bir bu tepki aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne Lübnan'dan ziyade ve geçen hafta Amerika'da ünlü bir bilmiyorum isim vermek şey mi şimdi bir televizyon kanalında diyelim.
Yok tabii ki.
CBS kanalı var. Çok izlenen Amerika'da gündemi belirleyen 60 Minutes diye bir program.
Evet 60 dakika.
Evet 60 dakika ve genelde buradaki değerlendirmeler çok önemli olarak kabul edilir Amerika'da ve gündemi belirler ve insanlar günlerce bunun üzerine konuşurlar. Acaba işte zamanlama niye şimdi bunu çıkarttılar, niye söylendi gibisinden. Orada geçen hafta Suudi eski istihbaratçılarından birisi çıktı. Saad El-Cebri isimli. Uzun süredir Kanada'da sürgünde Saad El-Cebri ve ta 2014 yılında Prens Muhammed Bin Salman'ın o zaman kral olan zaten ertesi sene vefat eden Kral Abdullah'ı öldürmeyi planladığını, işte bir zehirli yüzük elde ettiğini ve onunla tokalaşırsa işte direkt onu diskalifiye edebileceğini söylediğini anlattı. Bu 2014 yılında olmuş. Zaten 2015 yılının başlarında Kral Abdullah vefat etti ve zaten hemen arkasından Muhammed Bin Salman'ın babası zaten hani kral oldu. Ve bunu şimdi 60 dakika programında yayınlamaları da ayrıca hani Biden'ın biraz böyle hani elinde koz var bak beni çok hani şey yapmayın.
Ha, ben, sen de böyle kral olabildin, veliaht olabildin falan tarzında.
Evet, evet. Yani hani senin siyasi iradenden de bu kadar hani aslında belki de ATM makinesinin ibareti olabilirsin gibi bir mesaj veriyor olabilir. Muhammed
evet. Salman'dan. Tabii Körfez denilince insan komplo teorilerini çok da bir kenara atamıyor hakikaten. Yani böyle bir hakikat bir durum var burada. Evet. Şimdi... Peki ne yapacaklar yani sonuçta Lübnan'ın ki nüfus sayımı da yapılmıyor. Nüfusunun azımsanmayacak bir kısmı da şimdi nasıl ne yapacaklar yani? Peki ya, nasıl bir
1930 yılından beri 31 yılından beri Lübnan'da nüfus sayımı yapılmıyor ve o zaman işte hani 1/3 olarak işte hani Şiiler, Sünniler, Hristiyanlar aşağı yukarı öyle yapılıyor. Sonra işte yarısı Hristiyan, yarısı Müslüman falan ve aslında nüfusu en hızlı artan Şiiler. Yani şimdi bir nüfus sayımı yapılsa Şiilerin ezici bir çoğunlukla yani çoğunlukta olduğu ortada ve bunu herkes biliyor. Ve o yüzden zaten özellikle Hristiyanlar bunu istemiyorlar nüfusların yapılması ve Şiiler de buna tamam diyorlar. Çünkü çok uzun zamandır hükümette bir yer bulamadıkları için kendilerine ve 2016 yılından itibaren Saad Hariri bile olsa bir şekilde hükümete ortak olabildikleri için bundan memnunlar ve bu statükonun devam etmesine yanalar. Yani daha büyük bir pay alabilecekleri halde yani hani bu Taif Anlaşması'ndaki nüfusa göre, mezheplere göre dağılım da aslında gerçekten şimdi bir sayım yapılsa Şiiler haklı olarak çok daha fazla sandalyeye sahip olacaklar, çok daha fazla güce sahip olacaklar ama onlar da bunun olmayacağını yani herkesin buna itiraz ettiğini edeceğini bildikleri için buna razı oluyorlar ve sadece mevcut sistemde en azından hükümette yani dediğiniz gibi sonuçta onlar da ülkede yaşıyor ve bir şekilde onlar da hükümette temsil edilmeleri gerekiyor. İki bakanlık da olsa, üç bakanlık da olsa ama tabii buna bile müsaade etmek istemeyen Suudi Arabistan bir şekilde bir yerden bir kriz çıkartıp işte bakan olmadan önce 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamadan Kardahin'inden bir bahane bulup bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyor ama şimdi Trump ve Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'ndaki kadrosu ile şu anda Biden yönetimini ve Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'ndaki kadrosunun Suudi Arabistan'a bakışları oldukça farklı. Benim arkadaşlarım, çok yakın arkadaşlarım var Washington DC'de Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan demokrat ve şimdi Biden'ın yönetimi yani onunla birlikte çalışan, yakından çalışan ve yani Suudi Arabistan'a karşı tavır çok daha farklı eskisine göre ve artık biraz akıllanmış gibi yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri nerede İran'la bir şeye girse işte Irak'ta, Yemen'de, Suriye'de müdahale edip nüfuzunu artırmaya çalışsa bütün bu ülkelerde şu anda baktığımızda Amerikan müdahalesinden sonra İran'ın nüfuzu daha da fazla arttı. Irak'ta şu anda İran nüfuzu Amerika'ya göre daha fazla. Yemen'de aynı şekilde. Suriye'de aynı şekilde. Şimdi Yemen demişken bir şey daha söyleyeyim. Konuşacak çok şey var o yüzden.
Tabii.
Şu anda bir cephede savaş devam ediyor Yemen ve Suriye'de. Mağrib diye bir bölge var Yemen'de ve burası çok önemli bir bölge. Şu anda Mağrib'de muhabereler devam ediyor ve eğer bu Mağrib cephesini Suudi Arabistan kaybederse o zaman bu bayağı gidişatı etkileyecek Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki savaşın. Ve Mağrib'deki Husileri de Hizbullah askeri yardımda bulunduğu için Suudi Arabistan bundan da rahatsız olduğunu söylüyor. Bunu açık açık söyledi zaten Dışişleri Bakanı da. İşte bize göre, Suudi Arabistan'a göre Hizbullah terörist bir örgüttür ve bu terörist örgüt Husileri askeri yardımda bulunuyor. Hem eğitiyor işte hem işte silah yardımında bulunuyor ve bu bizim hoşumuza gitmiyor. Ve dediğim gibi bu Mağrib cephesi savaşın gidişatını etkileyebilecek düzeyde önemli bir bölge. O yüzden belki zamanlama hani neden şimdi işte ortaya çıkarttılar, niye Suudi Arabistan şimdi böyle bir şeyle geldi, ta Ağustos'ta yapılan bir şey şimdi hani bularak Lübnan'la suni bir diplomatik kriz çıkarmaya çalışıyor dersek bir sebebi de bu aslında.
Olabilir.
Diğer sebebi Amerika'ya olan kızgınlığı, biri de işte diğeri de 27 Mart'taki seçimleri engellemek, 27 Mart'a kadar mevcut olan yani çiçeği burnundaki Necip Mikati hükümetini devirmek, etkisiz hale getirmek, yeniden bir yönetim boşluğu yaratmak ve Lübnan'ı artık dibine çekmek.
Evet, çok kısa, çok vaktim yok açıkçası ama Katar arabuluculuğu olacak galiba, Beyrut'a gidiyor Katar Dışişleri Bakanı. Zaten iklim zirvesinde de bir görüşme yapılmış Mikati ile. Bir çağrı olabilir mi? Onların da Körfez'de derdi vardı çünkü. Çok kısa rica edeceğim.
Mikati gerçekten çok uğraşıyor hükümetin devamı için, krizin büyümemesi için. Zaten dediğim gibi hemen ilk gün bu kaset ortaya çıktığında hemen açıklama yaptı. Kesinlikle bu hükümeti temsil etmiyor dedi ve bakandan özür dilemesini ya da istifa etmesini söyledi. Ama Kardahi özür dilemediği gibi istifa da etmeyeceğini söyledi. Daha sonra zaten bazı işte Hizbullah ve Emel vekilleri de dediler ki eğer Kardahi istifa ederse biz de istifa ederiz. O zaman da işte hükümet dağılacak mecburen. O yüzden Necip Mikati'nin biraz eli kolu bağlı ama o yine de bir şekilde bunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Çünkü dediğim gibi Mikati hükümeti 27 Mart'a kadar devam ettirmek zorunda. O yüzden de Katar'la bir işbirliği yapmayı da tabii ki opsiyonlar arasında değerlendirir.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Nalan Yazgan değerlendirme için.
Teşekkür ederim.
Evet, gördüğünüz gibi Lübnan politikası dedik mi her şey hakikaten çok karmaşık, hele Körfez'le birlikte değerlendirdiğimizde. Ama bu krizlerin de ardı arkası kesilmiyor Lübnan'da ve aslında belki pek çok ülkenin konumlanışını da yansıtan bir ülke haline gelmişti çok zaman öncesinden Lübnan. Onun üzerinden okumak biraz kafa açıcı da olabiliyor efendim. Geronimo Scadillac çok eski güzel bir şarkıdır, Modern Talking. Onunla veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.